Bugüne kadar böyle yani kod yazdığınız kod base'lerde gördüğünüz en kötü şey isimlendirmesi, metot ya da değişken isimlendirmesi.
Buna benzer bir şey konuşmadık mı biz geçen haftalarda ya?
Ben bir şey
Evet.
söylemiştim de tekrar söylemeyeyim ben.
İbrahim de bir şey anlatmıştı galiba.
Ya sen de biraz yaratıcı ol Deniz. Yeni bir şey bul. Şeyler vardı, do-it'ler vardı benim bir tane. Bir yerde adam sürekli do-it yazmış. Metot isimlerinin hepsi do-it'ti.
Ultimate
Bir de class'lar var böyle, object oriented yapıyorum diye. Yaz class'ları ayırmış. Ondan sonra do it. Bir tane bir
metot.
form metot koymuş. Instance'ını yaratıp do it diyor.
Programlanan biri var
Çok
mı?
yanlış anlamış.
Her
Ama
şeyi
farklı
yapıyor adam
yaptın
işte.
yani.
Chicken diye bir tane programın dili var ya. Bütün keyword'ler chicken. 10 kere yazınca farklı anlam ifade ediyor. 5 kere yazınca farklı anlam. Doğru.
Şey mi? Function problemi mi?
Adam öyle bir ürünü yazmış. Böyle 10-15 keyword'den oluşan bir programlama dili yazmış. Daha sonra keyword'leri çıkımla replace etmiş. İşte her keyword'e ulaşmak için de işte birinci keyword için bir kere çıkın yazıyorsun. İşte ikincisi için iki kere. Öyle. Tüm kod sadece çıkın çıkın çıkın diye.
Şey vardı ya, brainfuck.
Evet
ya. Güzel ya.
Bir de o Turing compatible mı? Sen öyle bir şey demiştin Fırat.
Ya bende de tişörtü var ama yani olayla alakam biraz zor o kadar.
Şey diyor. An 8 instruction Turing complete programming language diyor.
Evet.
8 tane instruction varmış abi dilde.
Çok zor oğlum okuması. Tam brainfuck işte yani.
Evet. Functional değil mi bu?
Evet. Benim bildiğim kadarıyla. Ben öyle Wikipedia'dan bakmıştım birazcık.
Abi Perl'ü okuması da çok zor olabiliyor ya yer yer.
Evet abi ya da Haskell.
Bak onu hiç denemedim bile yani.
Ama bir gün
Vazgeçtim.
Functional'a gireceksem Haskell'den gireceğim galiba ya. Onu çok şey yapıyorlar hani. Sanki bu hani atası gibi hani. Şeyin C'nin şey versiyonu gibi. Function. Gerçi C de şey değil hani böyle
Haskell'le
bir şey.
alakalı duyduğum tek şey Haskell çok teorik. Normalde kullanılamaz falan gibi.
Abi işte şey yapıyoruz biz burada işte her hafta bir gün şimdi eğitimler alıyoruz. Bir functional programming eğitimi alıyoruz. Ama işte JavaScript üzerinde functional programming yapıyorsun. İşte RAM'da JS diye bir şey var, framework var. Onu kullanarak yapıyor adam. Yani eğitim sırasında kendimi üniversite sıralarında hissediyorum. Yani böyle kümeler teorisinden bahsediyor, fonksiyonlardan bahsediyor falan. Baya yani o derste böyle inanılmaz yoruluyorum. Çıkınca hiçbir şey hatırlamıyorum.
Çok mu soyut abi yani soyut mu
Abi bizim düşündüğüm yani normal mesela hayatın boyunca object oriented yazıyorsan oraya girdiğinde böyle bir şey oluyorsun. Darma duman oluyorsun.
bu bilgi gerçek hayatta ne işime yarayacak?
Yani bayağı darma duman oluyorsun. Yani böyle birçok şeyi mesela aslında çok basit çözüyor adam ama sen onu anlayana kadar bayağı zaman harcıyorsun.
Ama işin güzelliği de o basitlik değil mi zaten a dostlar?
Öyle ya. Adam bir satırda her şeyi yapıyor.
Dünyayı kurtarmış adam bir satır.
Güzel ya. Peki mesela şey bir yazılım dilini mesela diyelim ki bir yazılım dili gördün. Ben bunu kullanırım ne zaman diyorsunuz?
Oo zor soru.
Yani neye göre karar veriyorsun? Mesela işte TypeScript güzel dedik. İşte Haskell dedik. İşte ne bileyim Brainfuck falan dedik. Yani ne zaman kullanma şeyine giriyor senin?
TypeScript için kendim söyleyebilirim. Direkt Angular 2'den dolayı mesela aslında beni zorluyor yani. Ama
İhtiyaç.
okuyunca mesela güzel olduğunu da kabul ediyorum.
Ya benim
Yani
için
çok temiz, dokümantasyonu da çok güzel bu arada.
evet.
Çok böyle konuşur gibi anlatmış adamlar mesela. Ama onun dışında şöyle bir düşünüyorum. Yani çok bir yorum yapamayacağım ya. Zor bir soru benim açımdan.
Ya ben biraz bu rahat bölgeden iteklemeyle çıktığı için eğer bir DC sintaksıysa çok hızlı öğreniyorum yani. Hemen evet tamam bu olur diyorum. TypeScript'te de benim temel motivasyonum oydu yani. Aa ne güzel dedim.
Zaten dokümantasyonun başında yazıyor zaten ya şey diye. C Sharp ve Java bilenler çok kolay öğrenebilir falan diye.
Yani çok aynısı neredeyse.
Çok benziyor yani.
Evet. Biraz daha böyle şey var üzerinde. JavaScript esansı var.
Esansı. Ya sonuçta abi bir yazarsın compile olmaz. İki yazarsın olmaz. Üçüncü de olur. Brute force problemi.
Böylece clean kod'a giriş yapabiliriz herhalde Uğur bu söyleminden
değil
sonra.
Değil mi? Bu yaklaşımla ne kadar temiz kod yazdım ortaya çıktı.
Peki şeylere baktınız Python, Ruby gibi dillere?
Abi ben Python sintaksını sevdim açıkçası ya. Hani tam o kadar şey değil de Python bana güzel şirin bir dil geldi yani. Şey yapacaklarıma bu Raspberry Pi'ye girmiştim bir ara. Orada birazcık yazdım. Hoşuma gitti yani.
Ben Python'la bir tane proje çıkarttım. Kendi yaptığım bir tane startup'ı çıkarttım. Çok başarılıydı mesela. Çok çok da rahat ettim. Sintaksı da çok güzel ve standartları da çok iyiydi mesela. Bu PEP8 standartları diye bahsettikleri standart oldukça işini kolaylaştırıyor insanın. Bu indentation'la yazılan işte standartlar. Oldukça güzel.
Az önceki soruya o zaman tekrar dönersek aslında benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Yani Python'la ilgili en azından. Yani bir dili kullanmaya başlamadan önce aslında şuna da bakıyorum ben. Bir komünitesi oluşmuş mu o dilin yani aktif olarak? Yani herhangi bir sorunla karşılaştığım zaman çabuk çözüm bulabilecek miyim? Bu da aslında benim için bir şey oluyor. O dili seçmemde fayda oluyor mesela.
Benim bu noktada sormak istediğim aslında dil mi önemli, platform mu önemli? Yani sanki bir dil şey yapacaksam o dilin desteklendiği platform benim için daha önemli. Yani mesela C Sharp çok güzel bir dil ama .NET platformu da destekleniyor aynı şekilde.
Tabii.
Veya bu Ruby'nin Rails olmasa, Python'un işte Django olmasa insanlar yazar mıydı? Sordum ama.
Yani ama biraz da tabii şey de önemli. Yani mesela şimdi sen de mesela diyelim ki herhangi bir dilde geliştirme yapıyorsun. C Sharp diyelim ki mesela ona işte ya da JavaScript yazıyorsun. Başka bir dile geçmen gerektiği noktada oradaki aradığın bir takım şeyleri, paradigmaları öbür tarafta da aramaya başlıyorsun. İşte bir doğru düzgün bir web framework'ü var mı? İşte orada controller MVC yazabilecek miyim? Ya da ne bileyim işte belli shorthand'leri kullanabilecek miyim falan filan gibi. O galiba biraz bağımlılık yaratıyor.
Ya bence şey biraz yeni bir şey öğrenirken veya yeni bir şey kullanmaya karar verirken o işte konfor alanından çıkmak gerekiyor. Ama bahsettiğiniz platform ya da frameworkler bence o dilin aslında yaygınlaşmasında çok büyük katkısı oluyor. Bana kalırsa kimse veya kimse demeyeyim de mesela Rails olmasa Ruby bu kadar yayılmazdı veya Django olmasa Python bu kadar yayılmazdı. Python'ı abi bilim adamları falan kullanırdı bana kalsa. Ama Django gelince veya işte başka frameworkler de var isimlerini hatırlamıyorum ama bir hayli geniş yani web tarafında çok geniş yankı uyandırdığı için ve güzel çözümler sunduğu için insanlar abi çok rahat kullanabiliyorlar. Django ile mesela ben çok rahat etmiştim. Başka bir proje başında olduğum işte bir projede Rails ile yazılmıştı. Ben hiç yazmadım ama mesela yazılımcı arkadaşlar çok rahat ediyorlardı. Kafaları çok rahattı ve sanırım 2 sene, 2,5 sene hiç tık demeden yani gayet güzel yürüdü her şey.
Türkiye'de mi oldu? Yani Türkiye'de bir firmada
evet.
mı?
Hadi evet.
Ya. Çok iyiymiş.
Kendi kurduğumuz firmada oldu hatta yani.
Ha tamam o zaman.
Yani şey özgürlüğümüz vardı o konuda.
Anladım.
Yani seçtik. Yani 2,5 senede niye Rails öğrenmedin dersen işte benim eşekliğim.
Yok canım daha neler. yani böyle bu diller falan. Mesela bir dili kullanmaya karar veriyorsun projende ya da firmada. Şey riskin de her zaman var. Geçen hafta onu konuştuk ya İbrahim'le de. Yani o dili bilen adam da bulman gerekiyor bir taraftan. Yani o adamlarla ne yapacaksın? Hani o adamları alacaksın, ne kadar sürede yetiştireceksin? İşte o adam sonra onu öğrenince kaçacak mı? Gidecek mi? Nasıl tutacaksın falan. Böyle bir sürü garip garip dertlerim var. O
tabii.
Da bence problem.
Tabii tabii. Bizim öyle bir sıkıntımız olmadı insan kaynağından yana. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız vardı o. Götürdü hep projeyi ama gerçekten bir şey olsaydı ayrılsaydı falan projenin ortasında ne yapardık bilmiyorum.
Öğrenirdi ne yapıyor?
Mecburen diyorsun.
Ama abi çok zor ya. Mesela böyle çok önceden yazılmış bir kodu hani bir kod üzerinde bir şey geliştireceğin zaman benzer bir şey arıyorsun kod içinde. Onu bulup ona benzetmeye çalışıyorsun bir şekilde. Yani bilmediğin bir dilse özellikle. O bayağı güç bir şey. Yani o bayağı seni zor günlere şey yapıyor.
Peki abi, yeni bir dile girdiğinizde o dilin şeylerine, standartlarına bakıyor musunuz? Mesela convention'ları nedir, naming'ler nasıl yapılır, kod standartları nasıl olmalıdır diye. Veya ne kadar önemli sizce kod standartları?
Ben ilk ona bakıyorum ya galiba. Bilmiyorum doğru mu yaklaşıyorum da. Hatta bu işte Python'a bakarken bayağı bir o PEP standartları falan var işte. Onları inceledim ettim. Bir de bu işte şey, hani proje structure'ını falan nasıl oluşturuyoruz falan. Oralarda da bir bayağı bir best practice'i bulana kadar bazen şeyden soğuyorum yani. İşte öğrenmek istediğim şeyden soğuyorum. Hadi ya. Biraz da kötü oluyor aslında. Direkt dalmak sanki biraz daha iyi.
Benim başıma şey de geldi abi, o Angular 2 daha release olmamışken işte Angular 2 ile bir şey yapacağım. Yani neyi nereye koyacağımı bilmiyorum. Hani ben kafama göre bir takım klasörlere koyuyorum. Ama herkes böyle yapmıyor. İşte ondan sonra birisi öyle yapmış, birisi böyle yapmış. Bir standart gelmemiş komüniteden. İnanılmaz zaman harcadım ben de. Yani en son Allah'tan release ettiler de şeyle birlikte, bir sürü örnekle birlikte. Hani bir o problemimi çözdüler. Yani çünkü sen kendi kafana göre bir şekilde yapıyorsun onu. Ama bir de şey var tabii. Open source geliştiği için proje. Projenin bir A anında birisi bir şey yapmış. Sonra B anında adamın yaptıkları zaten şey kalmış, hani artık böyle obsolete kalmış. Bu sefer başka bir structure ile ilerlemiş falan. Bayağı dertliydi yani onlar. Gerçekten çok önemli. Katılıyorum Barış.
Projenin abi structure'ını ayarlamak nasıl diyeyim? Ciddi ciddi mesele olabiliyor. Hem uzun vadede eğer bir ürün çıkartıyorsan uzun vadede bakımını çok zorlaştırıyor. Hem de gerçekten yeni bir yazılımcı geldiği zaman mesela projeye adapte olmakta inanılmaz zorluk çekebiliyor. Eğer best practice'le bir şey yapmadıysan ya da onun üstüne zaman geçtiyse ve o standartlar değiştiyse ve senin artık structure'ın legacy kaldıysa biraz mesele oluyor. Bana kalırsa ya framework birazcık veya dil, platform nasıl dersek birazcık aslında o structure'a zorlaması gerekiyor yani kullananları.
Evet, kesinlikle.
O konuda da bir standart olması çok iyi.
Bu arada şey, Yeoman diye bir tool var. Herkes biliyordur büyük ihtimalle de. Bilmeyenler varsa dinleyicilerimize en azından. Ve artık işte onu keşfettikten sonra yeni bir dil işte öğreneceğim zaman vesaire ya da yeni bir işte framework bir şey yapacağım zaman direkt Yeoman'dan şey yapıyorum, o dille ilgili işte hazırlanmış template'i indiriyorum. En azından orada şeyi görmüş oluyorum kabaca. Yani insanlar nasıl bir işte data structure, şey proje structure'ını da geliştiriyorlar. Şimdi neyi nereye koyuyorlar vesaire. Böyle bir en azından şey yap, bana bir yön çizmiş oluyor. Güzel, evet. Tavsiye ederim.
Abi girdim şimdi, presleme sistemi çıktı ama.
Yeoman mı? Yeoman şey, Yeoman diye yazılıyor. Yani şey aslında web application'lar yaparken scaffolding denen o olayı çözüyor.
Evet.
Yani mesela şey yapıyorsun, Yeoman'da işte diyorsun ki bana bir tane .NET şey yarat, projesi yarat diyor, diyorsun. O sana soruyor mesela, diyor ki işte bu konsol uygulaması mı olacak, işte ASP.NET MVC mi olacak, yoksa web API mi olacak? Ona göre structure oluşturuyor. Çok hakikaten faydalı yani. Aynısı şey içinde var, Node.js frameworkler içinde var bayağı.
Çok iyiymiş ya.
Evet, çok faydalı.
Ne uğraşalım o zaman?
Ya ama yine de abi onlar da çok da bazen uymayabiliyor ya. Yani bazen öyle bir şey yapıyorsun ki. Yani senin çok özel ihtiyaçların oluyor ya da işte bazen işin içine katmak istediğin legacy bir takım komponentlerin oluyor. Onları katmaya çalıştığın zaman bu sefer kendi şeyini bulman gerekiyor. O yüzden aslında galiba takım içinde bir standart oluşturmak çok önemli. Mesela bizim burada bir tane şey yaptık. Angular 2 boilerplate hazırladık. Birisi Angular 2 ile yeni bir komponent yazacağı zaman Yeoman'la onu indiriyor. Oluştur diyor. Bizim bütün linting vesaire standartlarını oraya gömüyor.
Güzelmiş.
Bu arada linting demişken kod standartları falan. Bir şey hazırladık geçenlerde. İşte bir TypeScript için bir standartlar hazırladık. Allah'ım ya. Burnumuz kanıyor yani. Abi var da şimdi mesela şey problemleri var. Code review yaparken iki tane mesela kodu yan yana açıyorsun ya. Şeyde mesela GitHub'da code review yapıyorsun. Pull request'i birleştireceksin. Burada yaptığın zaman her bir satırın mesela eğer şeyse çok uzun bir satırsa sağ taraftaki aşağı kayıyor ama sol taraftaki kaymıyor, böyle takip edememeye başlıyorsun. O yüzden mesela bizde şey var, bir satırda en fazla 20 karakter olur sınırı var.
Abi bu arada standartlar demişken Hani şöyle şeyler vardır ya, koda comment yazmak kötüdür, kod kendini ifade etmeli. Mesela buna inanıyor musunuz? Kod kendi hakikaten kendini ifade edebilmeli mi yani? Comment yazmadan bir developer bunu anlayabilmeli mi, yoksa comment de yararlı bir şey mi?
Bence comment çok yararlı bir şey abi ya. Tamam, kendini açıklamalı kod ama hani tutup da bütün algoritmayı comment'le yazmanın anlamı yok. Ama abi bazı noktalarda da gerçekten sana yardımcı oluyor. Bugün hatta okurken yani bir parça kodu çok mutlu oldum. Allah'tan biri comment yazmış buraya. Hani akışını anlatmış mesela işte. Şimdi bunu yapıyorum, şimdi bunu yapıyorum. Halbuki öbür türlü tek tek böyle incik incik bütün değişkenleri takip edeceksin de vesaire.
Tabii ama ya, mesela özür dilerim Deniz, böldüm ama şey, mesela kodun içinde bir URL diye bir şey görürsem, mesela bir değişken görürsem hiçbir şey anlamıyorum mesela ondan. Onu düzgün anlatması lazım adamın. Hani ona da comment yazmasın, düzgün bir isim versin ama bazı şeylerde gerçekten gerekiyor.
Abi bazı şeylerde gerekiyor ama comment yazmak bence kodun bir noktada bakım yapılabildiğini azaltıyor. Çünkü o comment güncellenmiyor ama o kod değişiyor. Daha sonra gelen ve o kodu değiştiren kişi comment'i o kadar da önemsemiyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani kod sağlamsa sanki comment'e çok da ihtiyaç yok gibi ya.
Abi ben de bu noktada Fırat'a biraz katılıyorum. Yani şimdi hiç comment olmasın demiyorum. Tamam, bu bana çok şey geliyor, hiç comment olmaması da olmazmış gibi geliyor. Ama hani mesela Uğur anlattın ya, işte şuradan şunu yaptım, bu bir, işte iki, altta şunu yaptım, bunu çektim filan. Ya mesela sanki orada değişkenin adından ve metottan anlaman gerekiyor gibi ona comment yazmak yerine.
Abi ama bir noktada da, yani mesela şimdi diyorsun ya comment'ler güncellenmiyor. O zaman bence code review sürecinde bir hata var. Yani code review yapan kişi o değişen fonksiyonla birlikte onun comment'ini de okumalı. Mesela ben ona çok dikkat ediyorum code review yaparken.
O da maintenance değil mi işte ya? Hani onu da güncelle.
Tabii yani o işin içinde. Hani mesela birisi mesela bir kodda değişiklik yapmış. Genelde öyle kodun akışını değiştirecek dramatik değişikliklere çok karşılaşmıyorum ama karşılaştığım zaman da yani kesinlikle o comment'ini de okuyorum onun.
Abi peki code review sürecindeyken ya bu kod şöyle de yazılsa comment yazmaya da gerek kalmazmış gibi bir yaklaşımınız yok mu peki?
Var tabii canım. Ama mesela bazı şeylerde de comment gerekiyor. Yani mesela şöyle düşün, bir regex yazmışsın.
Hı hı.
Regex'i neden yazdığını anlatmanda fayda var.
Orada. Ya onu okey.
Evet, regex'e mantıklı.
Ama her şeyi de comment yazalım ne yok. De olsa bir şekilde hallederiz bu işi. Yani bir kaçış olarak görülmesi çok doğru gelmiyor bana.
Yok, ona ben de katılıyorum. Yani şey değil mesela, öyle bir sert bir kural koymamak lazım bence de.
Ya bence de ama işte yani nasıl diyeyim, 1/10 oranında falan salladım oranı tamamen ama yani bir miktar comment olmasında ben bir zarar görmüyorum. Özellikle abi frameworklerde mesela, framework'ün kodunu okuyorsan, çalıştığın framework'ün, comment olmadan çok zor yani. Adam Dana gibi fonksiyon yazmış mesela.
Test yazsın, comment, test.
Comment'i 3 satır anlatıyor ne yaptığını. Şimdi yarım saat o kodu okumayı mı tercih edersin? Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Mesela benim çalıştığım şu anki şirkette bayağı 2013'ten 2014'ten kalan legacy kodlar var. Standart yok, hiçbir şey yok. Tek yazılımcıyla başlamış. Ve abi güncellenemiyor. Yani kimse oturup da onu güncellemeye, işte standartları oturtmaya falan çalışmıyor. Ama comment'leri de kodu açıklıyor yer yer. Bu noktada hani kodu düzeltmeye zaman ayırmaktansa hızlıca comment'i okuyup geçmek belki günü kurtarmak olarak bakılabilir buna. Şey yani böyle kör cahilce karşı çıkmıyorum size ama hiç comment olmamasındansa bu stil olmasını ben tercih ederim. Tamamen kişisel şeyim.
Yok yok, o konuda haklısın ya. Hiç comment olmaması çok ütopik yani.
Ya gerçekten justify etmeli ama. Comment yazdım ama bak bir sor, niye yazdım diyebilmeli bana.
Abi peki bir şey soracağım şimdi. Mesela library yazarken eskiden, hani bu eskiden kendi library'lerimizi yazdığımız günlerde.
Bir de şey yazmıyorsun.
Ya abi açıkçası şey olmuyor yani, business logic library'lerini yazıyorsun da hani eskiden XML serialize eden library falan yazıyordun ya, şimdi yapmıyoruz hani o şeyler, onları kastettim.
Hmm, anladım.
Hani işte common library'ler yaratmaya çalışıyorduk her projede kullanılabilecek. Mesela oralarda böyle oturup hakikaten şeyi yazıyordum ben. Metodun bu hani formal hani dokümantasyon yolu var ya, yazıyorsun. İşte bu metot parametreleri bu işe yarar. Şunları şunları alır. Exception fırlatır gibi mesela. Hala bu yapılıyor mu sizce? Mesela yapmalı mıyız?
Bence o kesinlikle yapılması lazım ya. En azından .NET, evet, yani .NET Framework'ten örnek verirsek, ben bir metodu Yani noktayı bastıktan sonra metotlar çıkınca, orada açıklamasını görünce daha böyle bir anlayabiliyorum yani. En azından işte hangi parametresi ne iş yapıyor vesaire gibi. Şu anda da biz bulduğumuz projede web app projesi var. Onda da gayet şey yapıyoruz ya, bayağı dikkat ediyoruz ona. Yani en azından ona dikkat ediyoruz. Diğer içerideki komentlere çok şey yapmıyoruz ama dışa açtığımız API'nin kesinlikle o şey komentin olmasına bayağı bir şey yapıyoruz.
Evet abi, güzel bir pratikti. Kaybetmememiz lazım ya.
Hey gidi eski komentler diyorsun. Nerede komentler? O eski komentler? Ya bizde de aynı durum var. Bir de mesela hangi PSR 2 galiba şu anda. İşte bizim PHP Storm'un kullandığı. Onda mesela şeyleri PHP doc'la işte argümanlarını falan fonksiyonun eğer ve dönüş tipini belirtmezsen şikayet ediyor. Abi yapmadım bunu falan diyor. Çünkü eğer public bir fonksiyonsa, metotsa biri kullanırken onu işte autocomplete yaptığı zaman görmek istiyor abi adam, haklı olarak yani. Tamam, ismi bir miktar açıklıyor yani. Ama gene de işte parametrelerini, ne döneceğini, hangi exception'ı fırlattığını falan bilmek ilk bakışta önemli. Yoksa kaynak koduna gidip bakman gerekiyor. Boşuna ekstradan 30 saniye, 40 saniye belki.
Abi yani saniye değil ama mesela şey de önemli. Yani bir metot var diyelim ki. Mesela yeni bir örnek, şeyle uğraşıyordum. Observable'larla uğraşıyordum. Retry diye bir fonksiyon şey var, function var şeyin üzerinde, observable'ın üzerinde. Ama yani mesela ona bakıyorsun, hiçbir şey ifade etmiyor. Retry observable ne demek?
Neyi retry ediyor abi?
Neyi retry ediyor? Onun için bu sefer hani kodun üzerindeki yorum da yetmiyor. Bu sefer gidip dokümantasyona da bakman gerekiyor bazen. Yani öyle şeyler de oluyor. Özellikle API falan şeyleri paylaşıyorsan, mesela diyelim ki sen API yazan bir ekiptesin. Senin API'ni konsüm edecek birisi var. O zaman mesela Swagger'da bayağı detaylı detaylı anlatman gerekiyor.
Tabii anlatmak zorundasın.
Swagger ayrı konu. Evet. Bence Swagger artık günümüzdeki API'lerde olmalı yani. Standart olmalı.
Swagger bayağı hayat kurtarıcı bir şey abi.
Bizim bir önceki çalıştığımız şirkette bunu zorunlu tutuyorlardı. Her metodun üzerinde. İşte hem interface'in hem class'ın üzerindeki metotlarda bunu yapmak zorunlu tutuluyordu. Sonra biz araştırdık. Ghostdoc diye bir ürün bulduk. Ghostdoc ne yapıyor? Gidiyor parametreleri oraya koyuyor. Metodun isminden bir tane cümle çıkarıyor. Yani iş oraya da gitmesin. Hani.
Ya işte evet. Ne oldu metodlarına, sonra dokümantasyon.
API metotlarını yazmak okey ama her yere yaparsan da bir şekilde developer oradan kaçış yolu buluyor.
Aynen ya.
O da biraz... Yaman bey mi yaman noktası biliyormuş ya.
O kural da biraz fazlaymış.
Gerçekten. Biraz aşırıya kaçmışlar gerçekten.
Evet, siz abi de şu anda şey yap-
kaçmışlar. Fırat.
Kaçmışlar.
Ya hoş onun... geldin. Abi mantığını birazcık anlayabiliyorum. O know-how'ı içeride tutmak istiyorlar bir miktar. Veya işte know-how hani sadece koda değil diğer gelenlere de aktarılsın falan da ekstrem yani. Hepsine yazacaksın falan, bir de diktatör gibi öyle. Hayırdır. Abi
ara ara böyle bir iki aylık süreçlerden sonra tamam o zaman hepsini tekrar güncelliyoruz.
O yönetim toplantısı sonrası oluyor değil mi?
Bunlar güncel değil, niye böyle?
Şey diyecektim ya, Swagger'la ilgili azıcık konu açılmış. Mesela kendimden örnek vereyim yine. Biz şey yaptık. Kendi içimize böyle bir kural yani koyduk. İşte eğer bir şeyin metodun, yani dışarı açtığın metodun şeyi yoksa, açıklaması yoksa ve Swagger'dan işte bunu testçiler test edemiyorsa direkt adamlar şey yapıyorlar yani, bayrak kaldırıyorlar. İşte biz Swagger'dan şu bu metodu test edemiyoruz diye. Bence bu da hani güzel bir şey.
Yani, evet.
Bence güzel. De bayağı iyiymiş abi.
Tabi abi işte bug yani, bu da senin aslında bug'ın baktığın zaman. Yani aslında
potansiyel bir bug, evet, test edilemiyor sonuçta.
Yani.
Abi bir de mesela ben bu dokümantasyon değil de kod standartları konusunda çok tutucu bir adamdım. Hani 6 ay önce birazcık görüşüm değişmeye başladı. Mesela benim biliyorsun bir önceki yaptığım şirkette falan da hani görevlerimden biriydi mesela orada. Kod standartlarını hazırlarken değişkenlerin işte private mi, public mi, static mi, read only mi'ye göre sırası, metotların private hangi access modifier ile olması gerektiği, işte property'lerin constructor'ların önce mi filan sonra mı ya. Bu kadar detaylı kod standartı yazmak gerek mi şimdi emin değilim ama kod çok okunur oluyordu mesela öyle.
Kod polisi olmuşsun sen.
Abi işte bizde o şimdi sana az önce bahsettiğim şey var ya, bu linting hikayesi. O işte beni bitirdi yani.
Benzer şeyler.
Aynen bunlar var. Yani orada dedik ki en sertini uygulayalım. Şey yapmayalım, hani ondan uzaklaşmayalım. Dedik ama biz daha da sertini uyguladık. Şimdi yavaş yavaş herhalde değiştireceğiz. Aslında o da bir teknik. Mesela bir kod standartını başlatıp öngöremiyorsan eğer yaratacağı sıkıntıları başlatıp ondan sonra yavaş yavaş onu esnetmek ya da düzenlemek.
Tabii yani. Canım. Ekip isyan eder bir noktada yani. Ondan sonra...
Ya ben bir döküman okumuştum bununla ilgili. Şey diyordu. İşte kod standartlarını oturtun. Ondan sonra bayağı Scrum'dan sonra yapılan retro toplantılar gibi kod standardı toplantıları yapın ve her toplantıda kod standardınızı geliştirip hani yeni cycle'a öyle başlayın diyordu mesela.
Ha bir de orada şöyle bir şey var. Bir standart koydun. Sen gelmeden önce aslında bir uygulama bayağı yürümüş mesela. Orada da alıp bütün uygulamayı baştan sona kod standartlarını uydurmak çok saçma. Ben o yüzden şey diyordum hani girdiğin klası standarta uydur. Ama yani boşuna bütün projeyi refaktör etmene gerek yok.
Bu da öyle. Bir de hazır standart konusu açılmışken şimdi değişkenleri şey yapıyoruz ya isimlendirirken mesela. Şuna yani şunu standart olarak koymak mantıklı mı sizce? Yani işte C#'dan örnek veriyorum. İşte var yani değişken işte int, string vesaire yerine type yerine direkt var kullanacaksın.
Ya ben bunu, ona karşıyım ya.
Yani bunu standart olarak koymak mantıklı mı yoksa hani kullanıcı, işte developer ne kullanırsa şeklinde?
Ya bence şöyle, şimdi orada hani kural var ya değişkenin sağından eğer gelecek tip anlaşılıyorsa var kullan, anlaşılmıyorsa type'in kendisini kullan. Ben bu şeyden yanayım mesela bunun bir standart olması gerekiyor kesinlikle. Orada ya, var burada değişken yanlış.
Biz Deniz'de de bunu tartışıyoruz ara ara. Ben çünkü var kullanmayı çok seviyorum yani. Bir şekilde kodun okunabilirliğini de azaltmadığını düşünüyorum pek fazla. Yani mesela for each yazdım bir tane. Var item in items'ta o var bir şekilde type belirtiyor olsa bana katacağı ekstra bir şey yok bence. Ya da evet, zaten bir tane yani bir IDE içerisindeyim. Gidip üzerine bakarım bir şekilde görebilirim bunun evet, ne olduğunu. O yüzden ben kullanabildiğim her yerde var kullanmaya çalışıyorum.
Ben de hep var kullanıyorum da biz de şirkette bazen bunu tartışıyoruz. Yani diğer de diğer argümanlar da çok şey gelmiyor bana. O yüzden evet, onu abi, bir standart haline getirmek de çok doğru gelmiyor.
Ben çok karşıyım ya. Ben çok karşıyım gerçekten.
Görün şimdi burada böyle olduysa
var görün neler oluyor. Ya, ya
Deniz göre birazdan gidip şey diyecek. Gidin JavaScript yazın o zaman falan diyecek yani.
Abi ama bak işte bak JavaScript mesela TypeScript yazarken tanımlaman çok önemli bence type'ı. Çünkü zaten dinamik bir dil baktığın zaman. Dolayısıyla onu tanımlamazsan bu sefer kaybolabiliyorsun yazdığın kodun içerisinde. Ama bence C# çok gerekmiyor Deniz. Kusura bakma. Benim düşüncem de Fırat'tan yana. Çünkü abi zaten strictly typed. Yani hani tamam belli bir inheritance'dan geldiği zaman onun belki base class'ından bir şeyler zaman gizleniyor olabilir falan filan. Ama yani o durumun da farkındaysan ona göre zaten tanımlarsın değişkenini. Ya da bir interface oraya kullan yani mesela metodun senin concrete class dönüyorsa var dediğin zaman o concrete class olarak tanımlanacaksa o bir problem. Git metodunu düzelt. Metodun interface dönsün. Var diye tanımla. Interface'ini kullan.
Abi ben tipi görmenin tamam argümanlarınıza katılıyorum bu arada da belli bir noktaya kadar. Ben tipi görmenin çok yararlı olduğunu düşünüyorum kodu okunurluğu açısından yani. Çünkü bazen var hiçbir şey ifade etmeyebiliyor. Şuradan bir şey dönüyor.
Şey de çok ifade etmiyor gibi geliyor bana ya. Ben de daha önceden senin düşündüğün gibi düşünüyordum. İşte eğer işte metot ne döneceği belliyse işte isimden vesaireden işte var kullanılır ama diğer türlü işte string mi neyse artık tipini belirtelim diye düşünüyordum da. Yani çok da hani bunun bir yararını görmedim şimdiye kadar. İşte kod okurken de ve uzaktan okumuyorum. Sonuçta elimde mouse var. O metodu üzerine götürüp
sert olduk.
Diyorum bir zahmet.
Bir zahmet falan bir dakika ya. Konu çirkinleşmeye başladı. Abi orada alt alta 5 tane değişken tanımlanmışsa var. Ben niye hepsinin üzerine gidip tek tek böyle mouse vurdu öğrendim yani. Gerek yok. Hepsi neyse çıksın.
Ya sanki Deniz hiç mouse kullanmıyorsun. Ya bu arada bir dakika özür dilerim de. Bu arada Deniz'in şöyle bir huyu var. Diyelim ki mesela yukarıda product service var, tamam mı? Deniz aşağıda product manager tanımlayacak. Product'ını kopyalar servisi. Yapıştırır onu. Manager yazar.
Abi ben o konularda çok netim ama ya. İsimlendirmesi bilmem nesi falan bir standarta gitmeye çalışıyorum.
Abi isimlendirme konuşalım biraz da ya.
Evet abi.
Anlaşılır olacak.
Kesinlikle yani ya. Programlamadaki en büyük meselelerden biri olduğu söyleniyor biliyorsunuzdur. Yani isimlendirme, caching, bir iki şey daha vardı. En büyük problemler.
Evet değil mi?
Yani isimlendirme herhalde hayati önem taşıyor.
Evet abi ama bak benim orada şöyle bir şey düşünüyorum. Yani mesela eğer mesela şöyle şeylerle karşılaşıyorum bazen. Mesela özellikle juniorlarda çok görüyorum onu. Adam mesela değişkenin ne isim vereceğini bulamıyor, tamam mı? Duruyor böyle. Gerçekten çok zorlanıyor. Fonksiyonun ne isim vereceğini bulamıyor. O zaman aslında yazdığın kodda bir problem var bence. Yani düşünme şeklinde bir problem var. Ona isim verebilecek kadar yalın ve basit düşünerek fonksiyonları tasarlaman ya da sınıfları tasarlaman gerekiyor. Atasözüm eğer yaptığın oldu. Şey çok acayip değilse.
Evet yani genel normal bir senaryoda evet katılıyorum. Yani yap böyle 2-3 kelimeyle bir tane de fiille muhtemelen bir fonksiyon veya işte metodun ismi herhalde çözülmesi gerekiyor yani yaptığı işe göre.
Ama yazdıkça evet. yazıyorsun gidiyor. Get from x from ver bilmem de falansa orada bir sıkıntı var yani. Bir şeyleri bölmen lazım.
Tabii işte zaten kod standartlarında o yüzden işte bir fonksiyon atıyorum 200 satırı, 50 satırı, 5 satırı neyse standartın satır. Geçmeyecek diye bir şey var.
Uğur peki gerçekten inanıyor musunuz buna ya? Yani bir metodu 200 satırla kalitesini ölçebilir misin? Yani bence mümkün değil. Öyle bir kural koymamak gerekiyor. Yani.
Kalitesini ölçemezsin ama karmaşıklığını bir nebze ölçersin bence.
Abi hepsini private metotlara atarım. Yine de karmaşık olarak tutarım.
Hani okunabilirliği artırıyor ama ya.
Artırıyor da yani. Bir yani single responsibility diyoruz ya o birazcık değişken bir kavram. Yani ben kavramsal olarak onu yüklediysem sanki oluyor yani.
Katıldık sana.
Sessizlik oldu ama bence kimse anlamadı abi. Ben anlamadım.
Hayır yani mesela 200 satırla sınırlıyorsun bir metodu.
Evet.
Ve bu metoda bir sorumluluk vermişsin kafanda. Yani her metodu bir iş yapsın diye. Yani single responsibility diye bir prensip var.
Evet.
Mesela sen ona bir sorumluluk verdin ya ve geçti bu 200 satır. Yani bölmeye kasmaya gerek yok diyorum. Hani o öyleyse öyledir anlamında dedim. Hani sırf 200 satıra sığdıracağım diye.
Deniz ama orada başka bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Diyelim sen bunu unit testini yazmaya çalışıyorsun. 200 satırdan sonra bir şeyleri moklamak çok zorlaşmaya başlıyor.
Kastettiğimi tam olarak bir metodu test edilebilir şekilde yazdığın zaman zaten 200 satır olmuyor.
Abi orada şeye gireyim mi? Cyclomatic complexity. Bence en önemli şeylerden bir tanesi o.
Evet.
Metriklerden bir tanesi o. Yani bu geri kalanları bana kalırsa biraz tırışka. Bu cyclomatic complexity senin testlerini de çok etkiliyor. Ve işin ne kadar yani aslında performansını da kodun performansını da bir noktada etkilediği olabiliyor. Yani basitçe cyclomatic complexity aslında şey bu. Ne kadar çok if'tenle şeyleri ayırıyorsun yazdığın kodu. Ne kadar karmaşıklaştırıyorsun. Ne kadar çok subroutine ya da işte metoda bölünüyorsun gibi. Ve bu arttıkça ona göre de test yazman gerekiyor. Dolayısıyla bence o bir problem. Yani o yüzden mesela çok fazla bir şeyin içinde if'ler mif'ler varsa fonksiyonun içinde cyclomatic complexity yükseliyor. O yüzden de o metot mesela çok uzuyor. O yüzden bir anlamda ilişkili ama tek şey değil bence. Evet yine sessizlik. Alo.
Alo.
Deniz senin dramalarınla uğraşamayız. Konuş.
Sesli güldüm.
Nesini beğenmediniz ya?
Yok abi, çok...
Bence mantıklı ama cevap veremedim.
Çok iyiymiş. Neydi? Cyclo?
Cyclops abi gözünden ateş çıkarıyor.
Haa işte o tamam. Bu arada cyclomatic complexity'yi neyle ölçüyorsun Mert? Visual Studio Code'da var mı?
Yok Visual Studio Code'da yok onu.
Ultimate'da falan vardı. Ben şu an Community Edition kullanıyorum da yok yani öyle bir şey. Vermiyor adamlar.
Evet şeyde var.
Tam bir şerefsizlik ya.
Lisanslı halinde var galiba.
Ya sonar falan da ölçüyor bu arada. Yani CI tool'una da entegre edebiliyorsun bu işi. Yani eğer birinin yaptığı commit bir şey dramatik şekilde artırıyorsa cyclomatic complexity'yi orada bir sıkıntı vardır diyebilirsin evet.
Bak continuous integration'a ve deployment'a eklemek güzelmiş aslında. İyi fikir yani. Ve çok aslında böyle keskin standartların olduğunu gösteriyor. Eğer işi bu noktaya kadar getirebildiysen kod kalitesinde.
Evet. Yani aslında şey,
isimlendirmeyi onu bunu geçtin de karmaşıklığa kadar indirdiysen işi bence bayağı işte. İyi bir noktaya geldin demektir yani.
Neler neler yapıyoruz.
Abi de yok ya daha bence standartları bir tool'a devretmenin sürece zaten kimse uygulamıyor ya. Hani bir tool denetlerse bak standartlar bunlar yanlış yapıyorsun diye o zaman düzeltirsin de dokümanda durunca düzeltmeyebiliyorsun.
Evet. Evet.
Çok doğru bence de.
Ya da bir kişi enforce ederse o bir kişiye bağlı kalırsa her şey olmuyor abi. O bir kişi de bıkıyor bir noktadan sonra.
Abi onunla ilgili bir yaklaşım vardı. Gene okuduğum bir dokümanda şey diyordu. Her hafta veya her artık döngü, her sprint ne olursa bir tane böyle kod polisi koyun diyor. Elinde jobla. O adam diyor kod standartlarını dikte etsin takıma diyor. Her haftada değişsin diyor. Böylece nefreti daha yayarsınız takıma diyor. Herkes birbirinden nefret eder diye.
İşte biz onun yerine şey yapıyoruz abi. pair programming yapıyoruz. Pair programming ile o problemi çözüyoruz.
Yani iki kişiden bir kişi sana dikte mi ediyor? Yani dikte demeyeyim de seni yönlendiriyor mu standartları uydurman için?
Ya şöyle oluyor. Birisi yazarken öbürü bakıyor zaten. Zaten herkes code review yapıyor takımda.
Hı hı.
Mesela diyelim ki biz seninle pair'ız. Sen beni düzelttin, ben seni düzelttim. İşimiz bitti. Pull request'i gönderdik. Ondan sonra Deniz geliyor, code review yapıyor.
Üçüncü bir kişi yapıyor yani.
Tabii sen ben onu merge etmiyoruz. Etmemeliyiz çünkü. Hani böyle bir kural yok ama ki, ulan diyor biz yazdık zaten. Nesini
tabii zaten diyor. Hani ben merge etmeyecek olsam bu kodu yazmazdım diyorsun.
Aynen öyle. Ondan sonra Deniz diyor ki mesela şurasında hata çıkmış diyor mesela. Ya şimdi bakınca code review'de de hani ne kadar arkadaş canlısı olsan da hani kötü bir niyetin olmasa da yine de böyle bir alınıyorsun.
Geriliyorsun değil mi?
Ya gerilmek değil de alınıyorsun abi. Çok fazla yorum yazılırsa bir noktadan sonra özür dilemeye başlıyorsun. Yorum yazarken. Bizde şey oluyor mesela. Bizde şey oluyor abi. Mesela diyelim ki adamın mesela çok büyük bir commit yaptı. İşte 10-12 tane dosya değişti. Bakıyor mesela işte birinci, ikinci, üçüncü şeylere bakıyorsun. Kibar kibar yazmış. Bir noktadan sonra böyle dans eden kadın, işte zıplayan fare falan böyle saçma sapan emojilerle şey yapıyor yani renklendiriyor. Çünkü o da utanıyor.
En sonunda da bira koyuyor tabii.
Aynen.
Hadi içeriz sonra.
Abi şey open source komünitede aslında en büyük sıkıntılardan birinin bu olduğunu söylüyorlardı. Yani bu kodum okunacak başkaları tarafından diye ve review edilecek diye insanlar abi kodlarını public etmeye korkuyorlarmış.
Evet.
Bu çok alışılageldik bir problemmiş yani. Aslında bunu aşmanın yolunu bulmak lazım. Belki vardır.
Ama bu yanlış bir öngörü değil ama bu arada. Yani Linus Torvalds falan bayağı saydırıyor millete o tarz durumlarda.
Abi o da onun ayıbı ya.
Vay.
Ama yani abi tamam yani şey yapabilirsin. Mesela birisi kötü bir şey yaptıysa yani yorumunu yazarsın dersin ki bunu yapmıyoruz çünkü şu yüzden dersin ama yani saydırmak ne abi? Bence o
abi benim
değil.
Orada bir düşüncem yani düşünce değil de merak ettiğim bir şey daha var. Mesela Avrupa'da sanırım code review prosesleri biraz daha sert işliyormuş. Çünkü oradaki yazılımcıları okuduğumda Twitter'da falan code review'de bu kod saçmalıktır demek gayet normal dediklerini gördüm ama bunun Türkiye'de yapılabildiğini çok göremiyorum ya. Yani bu kod saçmalık yazsam bunu kişisel algılar herkes.
Ama yani burada da mesela burada tabii kimse öyle bir şey yazmıyor. Yazan da bence ayıp eder yani. Bilmiyorum Uğur sizde öyle mi yani?
Bizde olmuyor abi ya. Olmaz yani. Bir şey evet. Hani gentleman's agreement durumu var yani. Hani çok malca bir şey görsen bile sen de görebiliyorsun zaman zaman. Oha lan bu da yapılır mı falan diye. Ama onu hani uygun bir dille.
Hemen araya gireyim mi? Biz mesela şey oluyor. Diyelim ki çok böyle inanılmaz salakça bir şey yaptın tamam mı? Adam geliyor. Mesela seninle konuşacak ya. Adam onu o kadar kibar bir şekilde getirmeye çalışıyor ki. Fark ediyorsun. Acı duyduğunu hissediyorsun. Onu o kibarlaştırmak için.
Yani sana saydırmak istiyor ama saydıramıyor.
Ya o da böyle kırmamaya da çalışıyor. Ya diyor belki de aslında böyle düşünmenin de faydası olabilir. Hani bak belki bu tarafta fayda sağlar falan filan diye. Kıvıra kıvıra yani. Bir hal oluyor adam.
Ya bunu daha dün konuştuk hatta ya. Bu mevzuyu yani hiçbir zaman böyle bu yanlış bunu değiştirmelisin falan. Hiçbir zaman böyle bir yaklaşım olmuyor mesela. Acaba şöyle de düşünsen daha iyi olmaz mıydı Jonathan?
Aynen.
Ama abi bunu da engizisyona çevirmeye gerek yok yani. Bu kadar insanlar alınıyorlarsa. Yani open source şeyi etkileyecek hale gelmiş yani. Ama bir yandan düşünün biri bana yanlışımı söylese mutlu olurdum. Hani çok böyle
ama nasıl söylediği önemli işte.
Şey. Ya orada evet tarz biraz önemli bana kalırsa da.
Abi bunu İngilizce'ye çevirmeye gerek yok ama yani smiley koyacağım diye falan da uğraşmak bilmiyorum ya.
Abi iki tane tuşa basıyorsun.
Hatta Apple yeni bilgisayarında gidiyorsun seçiyorsun. Touch bar'dan.
O derece.
Aldım bu arada bilgisayar. Ama touch bar'sız.
Aa, o zaman niye aldın ya?
Yok yok güzel. Yani MacBook Air ayarı bir şey oldu. Abi beklentim de oydu.
Getirilmiş en saçma yenilik değil mi ya? Touch bar.
Abi yok ya. Bence çok kullanışlı ve iyi bir inovasyon.
İyi ama kod için çok göremiyorum o inovasyonun şu anda ne kattığını.
Abi escape'i kaldırmadı mı adamlar?
Evet, evet kaldır. Ya kaldırmadı aslında yani, ama touch bar'da escape'le çıkabiliyor ama çıkmayabiliyor da.
Ne abi Mario'daki mantar gibi çıkabiliyor da çıkmayabiliyor yani, da.
Değişken olduğu için o.
Çok değişik bir şey ya. Neyse ben bu konuda konuşmayayım. Apple'ı hiç kullanmadım o yüzden bilmiyorum.
Ben de.
Hayatınız değişecek gençler. Bir gün kullanırsanız. Hayat kalitenizi artacak.
Abi güzel olmadığını falan söylemiyorum da hakikaten tamam daha güzel, daha kullanıcı dostu ama ben şu an yani adapte olamam gibi geliyor Windows sonraya çıkıp. Çünkü bir de iyi bir Windows kullanıcısıyım tamam mı? Hani bir şeyleri falan daha derinlemesine yapabiliyorum. Tekrar bir platforma alışmak zor geliyor bana o anlamda.
Ya Deniz bugün senin bilgisayarını kurarken iyi bir Windows kullanıcısıyım dedin de gittin driverları falan bulmakla uğraştın, yok kurdun, ekran bir bulanıktı, sonra tekrar bir düzeldi. Yani bilmiyorum ya çok dertli bir işletim sistemi gibi geliyor bana hala.
Evet.
Abi o noktada da biz Linux'çular ne yapsın ya?
Abi biz ne yapıyorum?
Benim parmak okuyucum çalışmıyor daha desteği yok mesela. Veya işte ne bileyim bilgisayarımda iki tane pil var abi bir tanesi yarım ömürle falan çalışıyor.
Ama Uğur şimdi o zaman da senin ne yapman gerekiyor? Onun o repositorisini bulup forklayıp değişikliği yapıp hemen pull request.
Tabii. Yani yeteri kadar bilgim olsa seve seve ama yok. Yani o yüzden yapamıyorum. Ama yapabilsem yaparım. Tabii ki. Ve ben Apple'a geçsem mesela bir gün demeyeyim de 4 günde 5 günde çok çok net alışırım yani ama geçmiyorum. Kasten geçmiyorum yani. Ve sordular da yani burada bilgisayarı alırken Mac ister misin falan. Yok abi kalsın dedim ya almayayım. Bir kere o command control benim kafamı karıştırıyor abi.
Evet abi ya. Evet, evet. En kötüsü de et işareti yapmaya çalışırken bütün uygulamayı her şeyi
kapatmaktı. İlk aldığımda çok oluyordu ya.
Scroll bile ters değil mi ya? En azından bizim arkadaşınkinde ters yani. Mouse'un.
Onu düzeltebiliyorsun ama.
Her şeyi yaparsın herhalde. Düzeltiyorsun her şeyi.
Düzeltme değil ama adamlar seni de düşünmüş. Bambaşka bir davranış getirmiş ve o davranış daha iyi.
Saçma bu arada nesi daha iyi?
Daha iyi abi. Oha, Apple agro. Yapması doğrudur.
Daha
sonra böyle.
Yeni Windows makinelerde de artık aynı mantıkla işte ya o touch bar. Touch bar.
Touch bar. Peki mesela şey olarak düşünürsek yani yazılımcı olarak böyle en uygun makinede ne ararsınız?
Abi ben yeni topladım söyleyeyim mi?
Söyle abi.
Yeni topladım dedim yani yeni şirkette. Şimdi biz ne yapıyorduk eskiden? İyi bir işlemci sonra notebook alıyorduk, söküyorduk. RAM'ini kendimiz takıyorduk, SSD'sini kendimiz takıyorduk. Sonra şirketçe bunun saçma olduğunu fark ettik geçen. Böyle bir şeyle uğraşmamızın. O yüzden şimdi artık hazır şey yapıyoruz, söylüyoruz yani bunu. 16 GB RAM, SSD ve hani iyi bir işlemci bence developer makinesi olması gerekiyor. Öyle olunca ama mutlaka oyun bilgisayarı oluyor. Çünkü ekran kartını da iyi koyuyorlar yani.
Oynamak zorunda kalıyorsun. Kod yazamıyorsun sonra.
Bizim bilgisayarlar da öyle mesela şirketteki. Ama IT sağ olsun. Her gün yeni bir polisi yüklediği için. Ne oyun yükleniyor ne başka bir şey. Evet. Adamlar bir şekilde önüne geçmişler ama developer makinesi olarak.
Peki şu anda kullandığınız development için makinelerin şey ne? Spekleri ne? Mesela bu Fırat senin nasıl bir spekin var?
i7-6500U 16 GB RAM 256 SSD 1 TB normal hard disk. Öyle ya. Ekstra Windows 10 kurdum üzerine. Güzel akıyor.
Abi adam donanım haber imzası anlattı ya.
Ben donanım haber çok severim ya. Donanım çok severim yani.
Peki Uğur sen nasıl bir makine kullanıyorsun?
Abi ben Lenovo kullanıyorum. Windows'tu. Her şeyini sildim. Uçurdum falan. Ondan sonra SSD var bir tane 512. i7 varmış üstünde. Ondan sonra ince hafif. Benim için Ethernet olmak zorunda. Ethernetsiz rahat etmiyorum. Onun ötesinde işte bir de şey, çift ekran extension olacak abi benim için.
Evet ya, o çok önemli abi.
Yani
evet.
iki tane benim 17-19 inçim falan olmadan ben yapamıyorum. Ve 3 ekran çalışıyorum. Laptopunkini de kullanıyorum. Oha. Ekranları yukarı kaldırıyorum.
Bende de öyle.
Yok abi, rahat edemiyorum çünkü. Ve ortalama günde sanırım 5 workspace ile falan çalışıyorum yani.
Abi senin dediğin çok önemli. Gerçekten bizim başımıza şöyle bir olay geldi şirkette. HDMI çıkışıyla VGA çıkışını yan yana koymuşlar. Ama aslında ikisinin yan yana takılması mümkün değil.
Aynen abi. VGA'yı kesseydiniz testereyle şöyle
öyle
bir tane.
Yaptık ya. Kaç milyar para veriyorsun notebook'a, saçmalığa bak.
Abi, tam bir mühendislik fail ya.
Şeyde Barış, sende ne var?
Ben de yani şirkette kullandığım işte i7 işte 512 SSD 16 GB RAM var. Öyle bir şey işte.
En düşük RAM'li benim galiba. 12 var bende bu arada.
12 herhalde ya.
Evde 12 gayet yetiyor bu arada. Hiç zorlanmıyorum yani.
Ama Linux kullanıyorsun abi sen.
Abi 8-10 tane Docker mesela ayağa kaldırıp instance'ı hiç bana mısın demeden çalıştırıyorum.
Çok netmiş.
Ya muhtemelen biraz hard diskim kevgire dönmüştür sesliğim ama
yapacak. Spotify kullanıyorsan zaten Spotify onların hepsini
kendine evet, Spotify döndürdü. Onu yapıyormuş abi. Bir cache'lerime falan bakacağım. Hatta da normal diskim yok yani. Mecbur SSD'ye yazacak zaten.
Ya güncellersen onu düzelttik dediler ama yani kim bilir ne kadar süre öyle devam etti.
Ben taskbar'da resmen gördüm onu ya. Saniyede 50 megabayt cehir yazıyor yani. Ne biliyorsun?
evlat acısı.
Sonra da mikroservis diyorlar. Yok bilmem ne.
Abi kod kalitesinden nerelere geldik? Donanıma geldik.
Evet ya, ama bu hafta böyle iyi oldu. Şey, peki böyle bir toparlayalım mı? Mesela community'den haberler verelim mi? Sanki çok
gündemin için.
Çok aktifmişiz gibi gündemin için. Neler var abi şu aralar gündemde? Haftaya Burak Selim Şenyurt, ya olur mu bu hafta? Burak Selim Şenyurt'la bir P2P yapacağız. Ondan sonra gelecek hafta Ebru Meriç Akgül'le P2P konuşacağız. Ondan sonrası için aslında birkaç konuğumuz var ama bir türlü organize olamadık. Onun dışında Tek Radar projesinde hala durduk. Yani bir şey yapmamız lazım, ona da toparlanmamız lazım, bir şeyler yapmamız gerekiyor. Web sitesini güncellememiz gerekiyor.
Ha, pull request'im bekliyor yani, yapmadım pull request ama.
Ha. Tamam.
Code review'um bekliyor yani.
Tamam, onu o zaman bir an önce merge ederiz, deploy ederiz. Onun dışında başka söylemek istediğiniz bir şey var mı community ile ilgili?
Yani senin bu yapacağın Angular olayı?
Ha. Evet, Angular bootcamp var.
Angular herhalde hafta sonu olacak. Cumartesi günü Türkiye saatiyle 4 gibi olacak diye tahmin ediyorum. 4 ya da 5'te. Akşamüstü olacak maalesef. Yani eğer cumartesi günü dışarı çıkıp partilemek istiyorsanız bilmiyorum artık. Ya şimdi kaydedeceğiz nasılsa diyeceğim ama bu sefer kimse katılmayacak diye çok korkuyorum.
Bizim için burada sıkıntı yok. Benim için gündüz vaktine denk geliyor. Tam parti öncesi altlık.
Oo. Aynen. Bende de öyle. Burada da saat 1.30-2 falan gibi kaydedeceğiz.
Kaydedeceğiz ama bir ay sonra falan yayınlarız.
Aha, belki de yayınlamayız.
Kaydedeceğiz abi. Encrypt edip yayınlayacağız.
Şifresini de yayında vereceğiz.
Ne 5 gibi.
Ne 5 gibi.
Güzel. Bu arada şey, bu hafta birisine hediye verdik. Alper'e hediye verdik. JetBrains lisansına. Alper de şeye bakıyormuş. Sharper falan araştırıyormuş. Çok sevindi.
Nefis.
Yani Uğur, senin istediğin oldu.
Abi evet, gerçekten. Gördüm. İnceledim şöyle bir hesabını. Çok iyi olmuş ya. İlgili bir eklemesi çok tatlı yani.
Bu hafta yine şeyde Burak Selim Şenyurt'un programıyla birlikte şey yapacağız, dağıtacağız. Programın sonunda söyleyeceğiz ama nasıl dağıtacağım.
Ne dağıtıyoruz abi bu hafta bu arada?
Yine aynı abi. Lisanstan. Elimizde birkaç tane daha var.
Tüm abi, hayır duasının dibine alacağız yani artık.
Evet. Tabii canım, amacımız o. Her şey komünite için.
Abi, vallahi eskiden böyle idelere key dağıtanlar falan olsaydı ben hep katılırdım yani. Gözüm bozuldu Notepad'de yaza yaza ya.
Yalnız şaka yapmıyor biliyor musunuz? Şaka yaptığını düşünüyor olabilirsiniz ama.
Mert bilir ne acılar çektiğini.
Zor şartlardan.
Çok çok yokluklardan geldik.
Evet ya, Uğur'un o evindeki o sıcak bilgisayarlı odada. Allah'ım Allah'ım
ya. Adam odanın sıcaklığı aklında kalmış, düşün yani.
Evet abi, biz neye uğraşıyorduk hatırlamıyorum da bir projeye uğraşıyorduk.
Şeyde, bu yarışmaya Kocaeli'de. Katıldığımız projedir o.
Evet ya, anlatalım mı onu?
Anlat anlat.
Abi bir web sitesi bir yarışma yapmış. Yarışma düzenlemiş. İşte API ile web API yazıyorsun bir tane.
RPC'ydi i̇şte de, değil mi? Remote evet. Procedure Call muhabbeti.
Web sitesi yarışmayı düzenledi. RPC yapacağız. İşte web çağrısı yapacağız. HTTP ile dinliyoruz. Uğur şeyle yazıyor. Bak bak, teknolojilere gel. Uğur PHP ile yazıyor. Ben Delphi ile yazıyorum ön yüzü. Windows uygulaması. Yani o zaman .NET çıkmıştı ama hani çok böyle şey değildi. Çok sık kullanılan bir şey değildi. Ondan sonra biz hazırladık falan, bir de bayağı da böyle geç falan gönderdik. İşte ne bileyim, gece sabahladık mı bir şey yaptık falan. Hazırladık, gönderdik abi şeye, yarışmaya. Ondan sonra böyle yarışmadan bir hafta oldu, ses yok. Forumlarda falan bakıyoruz, kimse bir şey yapmamış. Hani hiç kimse bu hakkında hiçbir şey konuşmuyor. Web sitesine girdik baktık. Ya bayağı da ünlü bir forum bu arada. Yani şu anda ne oldu bilmiyorum adamlar ama. Web sitesine girdik baktık. Orada da şeyi falan kaldırmışlar, ilanı. Biz Allah Allah, hayal mi gördük? Sonra bir gün mail geldi abi. Şeyde Uğur'a, sana gelmişti değil mi?
Muhtemelen evet ya. O maili bir bulsam aslında.
Uğur'a mail geldi. Mailde şey diyor. Yani biz yarışmayı yaptık ama galiba reklamını çok fazla yapamadık. Yarışmaya sadece bir kişi katıldı. O da malumunuz sizsiniz. Ya şimdi düşündük, böyle hediye versek ayrı, vermesek ayrı. Çünkü hani sonuçta uğraşmışsınız. Size bir teselli ikramiyesi olarak şu kadar para verelim falan gibi böyle bir şey gönderdi.
Ne yapmaz yani?
Abi bizi birinci ilan etmemişlerdi değil mi?
Evet yani ama mantıksız abi, bir tek kişi katılmışlar.
Abi bir tek kişi katıldıysan birincisindir yani. Ya da sonuncu da olabilirsin.
Hakkımızı yediler ya.
Evet abi. Hakkımızı yedi bence.
Seçimlerde oy vermeyen seçmenler sayılıyor mu yani?
No comment.
Evet. Abi yani bence hakkımızdı. Ama yine de para verdiler. Biz de o parayla gidip içtik.
İçtik değil mi? Çılgın çay gibi içmiştik dopingde.
Evet evet. Kocaeli'de. Neyse.
Bu da böyle bir anımızdı.
Bence Türk yazılım tarihinin en trajik şeylerinden bir tanesiydi o yani.
İşte web servisi yazan gencin dramı.
Bu kapanış konuşmasını Fırat yapsın bence.
Arkadaşlar,
ne diyorsun Fırat?
Olur. Bu hafta ne konuştuk biz de tam anlamadık ama böyle ortaya karışık bir şeyler yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sorularınız olursa bekliyoruz. Bir şekilde Code Fiction Gitter kanalımıza da bekliyoruz. Lütfen katılın. Gelin. Güzel şeyler yapacağız. Son kısım çoğum adam olsun.
Karizmatik oldu.